Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey, merhaba.
Evet, Can yok bugün ama konuğumuz çok Açık Radyo dinleyicilerinin gayet iyi hatırlayacakları bir programcımız Oğuz Tanrıdağ var. Sözü size bırakayım.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz hocam, merhaba.
Hoş bulduk.
Ben kısaca Oğuz Tanrıdağ'ı tanıtarak o zaman başlayayım. Ömer Bey, sizin de dediğiniz gibi Açık Radyo dinleyicilerinin aşina olmadıkları bir isim değil. Aslında Hakan Gürüt'le birlikte yaptıkları Açık Yayın programı bu Açık Bilince de ilham olmuştu. Ben pazartesi günleri öğleden sonra yayınlanıyordu. Hiç kaçırmadan dinliyordum. Oğuz hocam, belki o programa da yeniden dönersiniz günün birinde. Aslında çok da güzel olur. Oğuz Tanrıdağ İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gata nörolojide uzmanlık eğitimini yapıyor. Ardından klinik araştırmacı olarak Nashville, Tennessee'deki Vanderbilt Üniversitesi'nin tıp fakültesine gidiyor. Nöroloji bölümünde çalışıyor. Çok bilinen ve prestijli bir tıp fakültesi. Amerika'nın en önde gelen tıp fakültelerinden bir tanesi Vanderbilt. Burada çalışmalar yaptıktan sonra Türkiye'ye geri dönüyor Oğuz Hoca ve yardımcı doçentliğine ve profesörlüğünü alıyor. 1989'da aldığı bir TÜBİTAK teşvik ödülü var. Bunların yanı sıra pek çok başka etkinlikte de bulunuyor. Örneğin Türk Nöroloji Dergisi'nin editörü 2003-2008 arasında, Türk Nöroloji Derneği'nin yine kognitif grup koordinatörü olarak görev yapıyor 2004-2008. Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu'nda kognitif grup sekreteri 2006-2007'de. Ayrıca Türkiye'de kognitif nörobiliminin kurulması, kurumsallaştırılması konusunda da çok emek geçmiştir. Ben de bunu söylemeden etmeyeceğim. Çünkü yıllardır süre gelen kognitif toplantıları, kognitif nörobilim toplantıları hem dünyada, Amerika'da benzerlerinden daha zengin bir içerikle aslında hazırlanan programlar. Bunu ben kişisel olarak da söyleyebilirim. Hem de çok disiplinli, yaratıcı konuşmalardan meydana gelmiş programlar. Hem de gençleri teşvik eden, onlara ilham veren, kognitif nörobilimle bir sürü öğrenci belki ilk kez tanıştırmış ya da ilk kez bir sunum yapmalarına olanak sağlamış çok önemli toplantılar bunlar. Bunun için de Oğuz Tanrıdağ'a yeniden teşekkür etmek lazım. Oğuz Bey'le biz iki program yapalım diye düşündük. Daha ileriki bir tarihte yayınlanacak bir programda Türkiye Nöropsikiyatri ve Nöroloji Tarihi'den bahsedeceğiz. Fakat bugünkü programda konuşmak istediğimiz şeyler Oğuz Tanrıdağ'ın kendi uzmanlık alanları, nöropsikoloji ve nöropsikiyatride ve nörolojide rastladığımız ilginç sendromlar. Oğuz Bey'in Üsküdar Üniversitesi'nde 2011 senesinden beri profesör olarak öğretim üyeliğini de yaptığını da söyledikten sonra belki sözü kendisine bırakayım. Oğuz Hocam, buyurun. Nereden başlayalım?
Çok teşekkür ederim Güven. Çok naziksin. Biraz ortada aslında onaylanmış çok sayıda uzmanlık yok. Yani benim şu anda kanunlar yönetmelikler çerçevesindeki tek uzmanlığım nöroloji uzmanlığı. Onun dışında serüven olarak adlandırdığım bu yolculuğum tabii ki zaman içinde başka içerikler kazandı formel anlamda, bilimsel çerçevede. Ama örneğin davranış nörolojisinden söz ediyoruz. Böyle bir uzmanlığım yok. Bazı nöropsikiyatri hastalıklarından, onun beyinle ilgisinden söz ediyoruz. Nöropsikiyatri uzmanı değilim. Bazı insanlara test yoluyla tanı koyuyoruz. Erken başlangıçlı sorunları ortaya koyuyoruz ki nöropsikoloji oluyor bu. Nöropsikoloji anlamında bir uzmanlığım yok. Bütün bunlardan söylemeye çalıştığım şu. Tabii ki bu uzmanlıkların olmaması da formel anlamda önümü açmış olabilir. Belki bir Fransa'da olsaydım, Almanya'da olsaydım, Amerika'da olsaydım belli bir yerde dur diyenler çıkabilirdi.
Evet.
Enteresan bir şekilde biz işin içine girdikçe bir engel falan görmedik. Aksine destek gördük. Ve sonuç olarak hep kendini yenileyen, kendini aşmaya çalışan ama böyle bir hedef de kendine koymadan, yani birbirini tetikleyen süreçler oldu bunlar. Ve şu anda geldiğim noktaya geldim. Yani nöroloji uzmanlığı derken bakayım nöroloji uzmanı olalı ne kadar olmuş? O 33. seneye giriyorum. Ve aslında bu Nisan 2015'te de 40. mezuniyet yılımızı kutlayacağız sınıf arkadaşlarımla. İstanbul Tıp Fakültesi'nin 1975 mezunları. Yani çok fazla...
Maşallah.
Tabii. Böyle tarihler de kolay söyleniyor ama...
Evet.
Yani benim hayatımın işte global şeyleri bunlar böyle. Şeyleri, süreçleri.
Evet, biz de radyonun 20. yılını idrak etmekteyiz.
Evet. Evet.
Bu arada onu da ben de bu vesileyle söylemiş olayım. Aslında biraz önce bir ufak parantez açacak olursam, biraz önce söylediğiniz bu uzmanlık, şunu dalın uzmanı değilim, bu dalın uzmanı değilim derken, belki de biraz da fazla artık uzmanlaşmaya doğru da giden bir dünyada olduğumuz hissiyatı var bende öteden beri. Yani
doğru.
İndirgemeci bir şey oluyor o zaman da. Bütünü, bütünsel bakışı, holistik bakışı da zaman zaman kaybetmemize yol açıyor gibi geliyor. Ne
doğru,
dersiniz?
Doğru, o yönde. Ne kadar uzmanlaşırsak o kadar özel konuşuyoruz. O kadar sınırlı konuşuyoruz. Bir de bu işe etik şeyler ekledik. Başkasının işine karışmamak gibi. Dolayısıyla bazen söylemeye çalıştıklarımızı bile söyleyemediğimiz oluyor.
Başkasının alanına girmek kaygısıyla, öyle
ama,
mi?
Tabii. Ama benim genel hissiyatım geçmişin genel anlamda daha sıkıntılı olduğudur. Yani ben hiç o anlamda nostaljik değilim. Yani hayatım birçok alanında ve kendi yaşadığım yıllarda mesleki anlamda geçmişin çok sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar bir şekilde dünyayla ve ortamla aşıldı, bir yere gelindi ama örneğin ben genç bir nöroloji asistanıyken hocamın teşvikiyle beyin ve dil ilişkisine girmek için bir tez verildi bana. Sene 1980 ve orada nasıl yaparım, ne yaparım diye düşünürken genellikle çok olumsuz feedbackler almışımdır. Sen
ne üstüne vazifede,
evet,
öyle mi?
Evet.
Allah.
Evet, yani bu işte hatta büyük büyük hocalar yani. Bu işten bir şey çıkmaz. Boşuna vaktini harcama diye. Ama rahmetli hocam çok öngörülü, geleceği yakalayan bir insandı Şevket Alpınar. Ve beni Amerika'ya yollarken hani deyim yerindeyse Kur'an'a el bastırdı yani. Konuyu bırakmayacaksın. Amerika'ya gittiğin zaman kafan karışmayacak. Bu konuyu tamamlayıp geleceksin diye. Aslında şey, o öyle de oldu.
Evet. Bu da ilginç tabii.
Bu Amerika serüveninden ben de aslında biraz bahsetmek, birkaç bir şey sormak istiyorum. Ama ondan da daha önce belki şuradan başlasak Oğuz Hocam. Size ilham veren şey ilk başta sinir sistemiyle ilgili bir konuydu mutlaka. Yani nöroloji, nöropsikiyatri, nöropsikoloji, nöroşirurji, bunların hepsi sinir sistemini kaynak alan ama daha değişik yöntemlerle daha değişik problemlere belki bakan, fakat bir sonuçta entelektüel olarak birbiriyle ilintili bir ağ içinde neredeyse birlikte duran ve çok disiplinli çalışmalarda da işte insanların bir araya gelip beraberce insana dair bir şey anlamaya çalıştıkları disiplinler. Evet. Burada size ilk ilham veren yani herhangi başka bir tıp alanında çalışmak yerine sizi nörolojiye yönlendiren, daha sonra da sizin de bahsettiğiniz gibi işte davranış nörolojisinden nöropsikiyatriye, kognitif nörobilime kadar başka açılımlara da yol açan bu ilk mesele ile şimdi durduğunuz yerde baktığınızda gördüğünüz şeyler aynı mı? Size ilk yıllarınızda ilham veren şeyler bugün hala ilham veren meseleler mi? Nasıl bir çizgi ya da nasıl bir yörünge izledi? Belki oradan başlasak ve bir insan nörolojiye niye ilgi duyar? Sinir sistemi niye bence belki dünyada çalışılabilecek en ilginç mekanizma? Sizce niye öyle? Biraz buralardan bahsedebilir miyiz?
Tabii bahsedebiliriz. Yalnız gerçekten içimden gelen şeyleri söylemek isterim. Gerçeğe biraz daha yakınlaşabilmek adına. Hiçbir zaman bir master plan olmadı kafamda. Yani nasıl söyleyeyim? Orta sınıfın bir memur çocuğu olarak elde ettiğim pozisyonları daha ilerletmek adına hayatta şey oldum biraz. Çok yüksek beklentili olmadım. Ve içimdeki sesi de dinleyebildim. Dolayısıyla şunun arkasından şunu yaparım. Şunun arkasından şunu yaparım. Asla böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu beni çok yakından izleyenlerin malumudur. Nörolojiyi seçimim hiç böyle planlı, programlı ve mantıklı bir şey değildi. Yani biliyorsun askeri doktordum ve İstanbul'dan ayrılıp Konya'ya gitmiştim bir üsteğmen doktor olarak, havacı üsteğmen doktor olarak. O yılları biliyorsun, 76-77'lerden bahsediyorum. Ve askeri doktorların GATA'ya gelmeleri için 3 yıl mecbur hizmet yapmaları gerekiyordu askeri birliklerde. Ve benim nörolojiye gelişim bu 3 yılı uzatmamak, hatta 2 yılda filan ulaşabilirsem iyi olur filan gibi bir düşüncenin eseridir. Hatta hemen yani kıtaya askeri birliklere göndermeden bazı şeyler teklif ediyorlardı. Örneğin anestezi uzmanlığı falan gibi. Onu bile araştırdığımı düşünüyorum. Yani hatırlıyorum. Dolayısıyla hakikaten yani o ben oraya başladıktan sonra ve doktor olarak da bir takım hastaları gördükten sonra bende uyanmaya başlayan bir şeydir. Çok planlı bir gidiş değil. Onun dışında Bazı çağrışımlar çok önemlidir tabii. Üniversite yıllarım 69-75 olduğuna göre yarı yarıya tıp fakültesinin kapalı olduğu yıllardan bahsediyoruz. Çok büyük boyutlu olaylardan bahsediyoruz. Ve bu 6 yıl boyunca çok yakınımda olan insanların öldüğünü, hapsedildiğini, tıp fakültesinden atıldığını gayet net olarak hatırlıyorum. Bu yoluna devam eden diğer kesimin içinde yer aldım. Ve açıkçası o yılların da getirdiği şeyle, ivmeyle hızlı bir sol cenaha gidiş ve orada bir dünyayı kurtarma şeyine giriş ve 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi içinde işte yerine göre tarih, yerine göre iktisat, yerine göre felsefe, bunların da tıp fakültesi eğitimi içine karıştığı bir dönem oldu. Belki yıllar sonra felsefeye, işte nöro felsefeye, insana, insan beynine duyduğum ilginin altyapısında başlangıç yıllarımdaki bu farklı yerlerden gelen esintiler rol oynadı. Öyle diyorum Güven.
Evet, peki Amerika'da geçirdiğiniz 2 sene Vanderbilt Üniversitesi'nin tıp fakültesinde bu ne kattı? Bu da önemli bir parçası olsa gerek bu sebebin.
Tabii Güven. Birçok şey kattı. Benim biri biraz hizaya getirdi. rayıma soktu. Yani şöyle söyleyeyim. Vanderbilt'e benim gidişim de birazcık sevgili eşimin pozisyonu ile ilgilidir. Yani ben o yıllarda internet yok, işte haberleşme kanalları, mektup ve 20 yere mektup yazmıştım. Bu konuda eğitim görebilir miyim diye. Ve mektup yazdığım insanların dergilerden ismini ve adresini almıştım. Onlardan cevaplar geldi. Fakat gelen cevaplar alanımızın çok büyük insanların olduğu bölümlerden gelen cevaplarda sadece bana bir pozisyon veya şey teklif edildi, destek teklif edildi. Oysa benim gibi nöroloji uzmanı olan eşimin 2 yıl Amerika'da hiçbir şey yapmadan geçirmesi veya benim arkamda kalıp da Türkiye'de beni beklemesi hiç gün şey değildi. Yani bunlar bizim hakim düşüncelerimiz değildi. Dolayısıyla Vanderbilt'in bölüm başkanı olan Dr. Fenichel ikimize birden pozisyon teklif edince ve pozisyonun ötesinde yaptığımız iş karşılığında biraz daha rahat yaşayabilmemize imkan tanıyacak bir ek gelir teklif edince biz öyle gittik Vanderbilt'e. Zaten bizim gittiğimiz yıllar 84. Demin söylediğin gibi böyle şeyleri gösteriyordu Vanderbilt. Geleceğe ait parlama sinyallerini veriyordu. 90'larda filan biraz çok daha fazla bilinen bir tıp fakültesi oldu. Ve orada beni çok disiplinli bir şekilde bir klinik araştırmacı rayına soktu. Ama kendimce yaptığım, yine Türkiye'de yapmış olduğum gibi, sanki 5 pozisyona birden başvurmuşum gibi, yani 5 alanda klinik araştırmacılık yapmaya çalıştım orada ben 2 yıl içinde. Ne gibi? İşte konuşma bozuklukları konusunda kendi patronumla çalışmalar yaparken haftanın belli bir günü patoloji departmanına gidip beyin hastalıklarında işte otopside ne görünüyor onun bir gayri resmi fellow'luğunu yaptım. Haftanın belli bir günü bölüm başkanının arkasında diğer fellow'larla 72 milletten diğer fellow'larla oturup EEG beyin elektrosu öğrenmeye çalıştım. Bölümde odamın karşısında oturan sevgili dostum İrlandalı Patrick Levin'in nöro-oftalmolog beyin göz hastalıkları ilişkisini inceleyen onun vasıtasıyla biraz oraya girdim. Ben 2 yıl sonunda Türkiye'ye döndüğümde 5 çuval materyalle döndüm. Yani çuval başı bir alan değildi ama bir 3 ay sonra bir gemiyle geldi. Hepsi fotokopiydi. Başka bir ortam yoktu 86 yılında. Ve bir gün Ankara'da bölümde katının 4. katında ben bir taraftan hocalar ve öbür taraftan birbirimizden habersiz gelirken orta bloktaki asansörün kapısı açıldı. Yük asansörü ve bir sedye içinde, sedye üzerinde 4 veya 5 tane çuval mühürlü çıktı. Ve nöroloji neresi dediler. İşte söylendi. Ben tabii tanıyorum. Çuvallar benim çuvallarım. Sonuç olarak onlardan bir şey kurdum kendime. Röntgen bölümünden aldığım boş film kutularının içine bir kütüphane kurdum. O dönemden sonra bir internet dönemi geldi. Dolayısıyla oradan bir hayli donanımlı olarak döndüm.
Evet.
Klinik araştırmacı terimini bir gıdım açabilir miyiz? Ne demektir bu bir sıradan dinleyicilerimiz için?
Yo, estağfurullah. Clinical Fellow'nun karşılığı olarak kullanılan bir şey bu. Tabii herkesin vatandaşlık durumu, vize durumu ona göre belirleniyor. Akademik statüsü. Benim statüm ona el veriyordu. Ve bir nöroloji uzmanı olarak tabii biz nörolog olarak operasyon yapmıyoruz. Ameliyatla alakamız yok ki. Çok daha zor olabilirdi o koşullarda. İşte herkes ne yapıyorsa bölümde aynı şeyi yapar tarzda ve araştırmalara katılır tarzda bir şey oldu. Yani nasıl söyleyeyim, bir uzmanla yardımcı doçent arasındaki bir kategori bu. Zaten öbür tarafa istekli olduğunuzu gösteren bir şey bu.
Peki ben bir ufak soru daha sorayım. Bütün bu sizin deyiminizle serüvenin sonunda anesteziyi seçmemiş olduğunuzdan memnun musunuz?
Ya onu bile söyleyemem sevgili Ömer Bey. Çünkü Güven bu söylediklerimi onaylayabilir veya en azından bir şey söylemeyebilir. Şunu söyleyeceğim. Biraz kendime ait bir dünya kurdum. Yani akademik dünyada pek fazla mümkün olan bir şey değil.
Bağımsız bir...
Evet, bağımsız ve ilk Türkiye'de adını kullanan ve yerleştiren kişi olmanın da getirdiği bir şeyle akademik dünyanın şeylerinden kaçarak böylelikle rekabet ortamlarından, kimi zaman oklarından sizi yaralayabilecek, hatta işi bırakmanıza yol açabilecek, oklarından kurtarabilecek, kimsenin ilgi duymadığı ama şimdi dünyanın temel ilgi konularından birisi haline geldi. Kimsenin ilgi duymadığı
ilginç
bir alanda kendime bir korunaklı dünya yarattım. Ve öyle ilerledim.
Ne diyorsunuz Güven Bey?
Oğuz Hocam, tabii siz alçak gönüllülük ediyorsunuz. Yani bu korunaklı dünya yaratmak dediğiniz şey öyle kolay yapılabilecek bir şey değil. Bir de bu dünyayı yaratmış olmanın sayesinde bu konularda yetişmeye çalışan Türkiye'de genç insanların önünü açmış olmak da bence son derece kıymetli bir hizmet. Her şeyin önünde benim için bu geliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu kendime korunaklı bir dünya yarattım deyince dinleyenler, yani köşeme çekildim, kendi rahatıma baktım diyorsunuz gibi anlamasınlar. Tam tersi bir şey söylüyorsunuz aslında.
Doğru. Dersi bir şey söylüyorum. Yalnız erken yaşta, gençken halledemeyeceğim, aşamayacağım zorluklarla karşılaşsaydım, akademik dünyada çok rastlanan türden, moral olarak, motivasyon olarak olumsuz etkilenebilirdim. Yani çok böyle hazırlıklı değildim. Kırılgan bir yapıya sahibim. Biraz hak da iddia edebilirim. Onun için pek akademik disiplin kavramlarıyla dört dörtlük uyuşur muyum, uyuşmaz mıyım? O biraz tartışmalıdır. Ama tabii ki biraz önce sözünü ettiğim sevgili hocamın açtığı yoldan ve sizin gibi arkadaşlarımın arkadan gelmesiyle ve gençlerin de yani nereden çıktı bu dedikten sonra ha iyi bir fikirmiş bu diye kısa zamanda itiraf ettikleri bir aktiviteye zinciri içinde buralara geldim. Yani çok net söyleyeyim, çok mutluyum. Çok mutluyum.
Evet, bu süreyi de bitirmek üzere son olarak ne söylemek istersiniz?
Evet, ben de aslında müsaadenizle son olarak şunu sorayım. Belki bu geldiğiniz yerde yeni başlayan genç arkadaşlarımıza, öğrencilere, nörolojik bilimler konusuna ilgi duyanlara söyleyeceğiniz bir şey, vereceğiniz bir nasihat varsa belki onunla kapayalım programı.
Tabii Güven, aslında dikkatlice seçilmiş bir nasihat arıyorum. Şunu söyleyebilirim. Asla alanınızla sınırlı kalmayın. Ben özellikle de çok teşvik edici, çok zorlayıcı ama aynı zamanda genişletici bir faaliyet olarak bir nörobilimciyle bir filozofun aynı konuları tartıştığı kaynaklara yönelmelerini tavsiye ederim.
Müthiş, bunun üzerine başka da bir şey söylememeliyiz herhalde. Zaten en önemli şey de galiba bu kuşaklar arası köprünün sağlıklı bir şekilde kurulabilmesinden geçiyor. Bundan iyi bir nasihat da zor bulunur herhalde. Çok teşekkür ederiz. Evet. Programı burada bitiriyoruz herhalde.
Ben de teşekkür ediyorum. Programı bitirmeden yineleyim. Üsküdar Üniversitesi'nde şu anda öğretim üyesi olan Profesör Doktor Oğuz Tanrıdağ konuğumuzdu. Açık Radyo'nun Açık Beyin programının yapımcılarından, kognitif nörobilime de, nörolojik bilimlere de çok emeği geçmiş Oğuz Hoca'ya programımıza katıldığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim.
Hoşça kalın.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Tabii, sağ olun.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.